14. ayrım, sayfa 75. Frederick'in Moskova'da yaşadığı yıllarda buraya daimi olarak yerleşmiş siyahların sayısı 1 milyona aşkın bir nüfus içinde bir düzineden fazla olmayabilirdi. Ancak kent sokaklarındaki insan geçidi öyle büyük bir çeşitlilik gösteriyordu ki Frederick azınlık olduğu ölçüde dikkat çekmiyordu. Jamaikalı Amerikalı siyah ozan Claude McKay 1917 devriminden birkaç yıl sonra Rusya'ya gittiğinde bunu deneyimlemiş ve Moskova'yı farklı kılan çok dilli halkı dikkat çekici bulmuştu. Ruslara göre ben yalnızca farklı bir tipim. Yabancı, alışık olmadıkları bir tip. Genciyle, yaşlısıyla hepsi bana içten ve taze bir merak duyuyor diyerek bunu keşfetmekten memnunluk duymuştu. Buna karşılık beyaz Amerikalılar yurt dışına çıktıklarında ırksal önyargılarını da beraberlerinde götürüyorlardı. Devrimden önce Rusya'ya yerleşmiş siyah şarkıcı Emma Harris, Frederick'in de tanıştığı Moskova'daki Amerikalı konsolos Samuel Smith yüzünden bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Japonya adına çalışan bir casus olduğu yolundaki uydurma bir suçlamayla Rus taşra şehri Kazan'da tutuklandıktan sonra konsolosluğa yardım talebinde bulunmuş ve Smith'in müdahalesi sayesinde serbest bırakılmıştı. Ne var ki Moskova'ya geldiğinde onu gören Smith, ne tuhaf, siyah olduğunu bilmiyorduk diyerek hayretini dile getirmişti. Böylece Harris hangi ırktan olduğu bilinseydi ihtimal kendisine yardım edilemeyebileceğini, ileride böyle bir durumda Smith'e güvenemeyeceğini anlamış oldu. Rusya'ya giden ve burada yaşayan az sayıdaki siyah, Rusların bu tutumunun bir sonucu olarak hiçbir ırksal önyargıyla karşılaşmamış ve geçimini istediği yoldan sağlamakta özgür olmuştu. Frederick de yıllar sonra bu gerçeği doğrulayacaktı. Bir turist gururla kendini güneyli bir Amerikalı kadın olarak tanıttığında Rusya'da renk sınırı çizilmiyor diyerek şaşırtacaktı. Bu durum siyah Amerikalılar ile beyaz Amerikalıların Rusya'yı çok farklı görmelerine neden oluyordu. Frederick, çarlık Rusya'sında teninin rengine göre değerlendirilmediğini ve her Rus kadar özgür olduğunu veya olmadığını söylemekten sevinç duyabiliyordu. Bununla birlikte kendi ülkesinin uluslara ışık olacağına ve Amerikan vatandaşlığının ona eşsiz bir özgürlük bahşettiğine değişmez bir inancı olan beyaz bir Amerikalı'ya göre Rusya büsbütün farklı bir yerdeydi. Aydınlanma karşıtı görüşlerin kalbura çevirdiği gerici bir otokrasiydi. Üstelik bu görüşler en canlı haliyle Moskova'nın yarı Asyalı görünümünde ve dar görüşlü dini kültüründe yoğunlaşmıştı. Harita üzerinde Moskova bir tekerleğe benzer. Başlıca bulvarlar 1 mil uzunluğunda bir tekerlek kolu gibi merkezdeki Kremlin'den Sadovaya Kolsa'ya yani Bahçe Meydanı'na kent merkezini kuşatan kesintisiz geniş bulvarlar kuşağına doğru yayılırlar. Frederick'in Moskova'da oturduğu yerlerin hepsi ve gelecekteki iş girişimleri kentin hep aynı kuzeybatı kesiminde Zafer Meydanı yakınlarında kümelenmiştir. Bu meydan o gün olduğu gibi bugün de Sadovaya Kolsa ile tekerleğin ana kollarından biri olan Tvereskaya-Yemskaya Caddesi'nin başlıca kesişme noktasıdır. Bu bölge kentin en popüler ışıltılı tiyatro mekanlarının toplandığı ve belki Frederick'in Moskova'ya ilk geldiğinde iş aradığı yerdir. Frederick'in Moskova'daki ilk birkaç yılında tam olarak neler yaptığı konusunda fazla bir şey bilinmiyor. Sonradan anlatıldığına göre küçük bir restoranda garsonluk yapmaya başlamıştı ama aynı zamanda uşak olarak çalıştığını, sonra da bir Rus soylusunun kahyası olduğunu da söylemişti. Bununla birlikte kesin olan Moskova'ya geldikten kısa bir süre sonra önemli bir karar vermiş olmasıydı. Aile kuracaktı. 1901'de Frederick neredeyse 30'unda ve gençliğinin son demlerindeydi. 1901'in başlarında Moskova'ya yerleştikten bir yıl kadar sonra Hedwig Antonia Hahn ile tanıştı. 11 Eylül'de Kremlin yakınlarındaki Evangelik Lüterci Aziz Petrus ve Paulus Kilisesi'nde evlendiler. Hedwig 25 yaşında bir Almandı. Aslen Putzinkliydi. Burası Batı Prusya'da Baltık Denizi'nin kıyısında küçük bir kasabaydı. Mütevazi bir çevreden gelen Hedwig'in babası telgraf memuruydu. Hedwig de artık çok genç sayılmazdı. Yine de hoştu. Dolayısıyla Frederick için uygun bir eşti. 1.72 santim boyuyla bir kadın için biraz uzundu. Koyu kahverengi saçları ve gözleri, oval bir yüzü, geniş bir alnı, açık bir teni, düz bir burnu ve sivri bir çenesi vardı. İffet meraklısı da değildi ve egzotik görünen bir yabancıyla evlilik dışı bir yakınlığa karşı koyamamıştı. İlk bebekleri Olga, düğünden 5 ay sonra 12 Şubat 1902 tarihinde doğdu. Frederick ve Hedwig bambaşka çevrelerden gelseler de birbirlerine gerçek bir sevgiyle bağlandılar ve Hedwig bir eş ve anne olarak hayatta aradığını buldu. Olga'nın ardından 1906'da bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Mihail'in doğumu özellikle Frederick'i çok sevindirmişti. Daha sonra 1909'da ikinci kızları Irma doğdu. Frederick ve Hedwig birlikteki ilk yıllarında Chuinsky yolu 16 numarada oturdular. Sodahoya Kosso'nun hemen dışında orta sınıf, yarı banyo olarak nitelendirilebilecek bu semt, Zafer Meydanı'na 20 dakikalık yürüyüş uzaklığındaydı. Bu tarihe gelindiğinde Frederick Hedwig'in yalnızca ev işleriyle meşgul olacağı kadar çok para kazanıyordu. Sodahoya Kosso'nun iç kısımlarının kentin daha gelişmiş bölgelerinin tersine Thomasların oturduğu semtte taşra kasabası havası vardı. O dönemde Moskova'nın kenar semtlerinde de bu hava hakimdi. Evlerin çoğu tek veya iki katlı ve ahşaptı. Yalnızca bazı sokaklar Arnavut kaldırımlarıyla düşenmişti, geri kalanı molozduydu. Çok az sokak lambası vardı ve aydınlatmada gaz yağı kullanılıyordu. Düğüne ait kilise kayıtları Frederick'in ırkına hiçbir atıfta bulunmamakla birlikte onun kendini Katolik olarak tanımladığını ortaya koyması bakımından şaşırtıcıdır. Demek ki Avrupa'daki Protestan kiliselerinden birine bağlanmamayı seçmişti. Oysa bu çocukluktan bildiği kiliseye daha yakındı. Tarih, coğrafya, iktidar, mimari, sanat, müzik ve ayin bakımından Katolik Kilisesi ile Afrika Metodist Piskoposluk Kilisesi arasında dünya kadar fark vardı. Genelde dini inancın Frederick için önemli olduğunu gösteren bir kanıt yok gibidir. Yine de Katolikliği seçmiş olması önemlidir. Böylece eski dünyanın kiliselerinden en kutsal ve yüksek olanıyla özdeşleşerek yeni bir hayat kurma yolunda kararlı bir adım daha atmış ve Amerikan kültürünün işaretlerini terk edip kozmopolit Avrupa'nınkileri benimsemiş oluyordu. Frederick'in mesleki becerilerine ve deneyimine uygun bir iş bulması uzun zaman almadı. 1903'te akvaryumda şef garson olarak çalışmaya başladı. Burası Zafer Meydanı'nın hemen batısındaki birkaç dönümlük bir alanı kaplayan bir eğlence parkıydı ve bugünkü Bolşoya-Sadovaya Caddesi'nde 16 numarada bulunuyordu. Akvaryum, toplumun kibar kesiminden gelen müşteriler özellikle de bahçedeki eğlencelerin uçarılığından rahatsız olmayanlar için Moskova'nın canlı gece hayatının odak noktasıydı. 1898'de burada bulunan çeşmeler, mağaralar ve kırmızı balıklı göle dökülen yapay ırmaklar artık çoktan unutulmuş da olsa suyu çağrıştıran adı değişmemişti. Frederick'in işvereni Charles Amont Fransızdı. Bahçeyi yeniden düzenlemiş, konuklarda gösterişli ve büyülü bir yere geldikleri duygusu uyandırmayı amaçlamıştı. Girişte onları üstlerinde heykellerin bulunduğu dev gibi beyaz bir sütun dizisi karşılıyor ve elektrikle aydınlatılmış mermer bir merdivenden bahçeye iniliyordu. Solda bir mağribi sarayını çağrıştırması amaçlanarak oyma kubbecikler, sütunlar ve kemerlerle bezenmiş şatafatlı bir yapı restorana ev sahipliği yapıyordu. Bahçenin iyice içlerinde geniş bir konser sahnesi bulunuyordu. Pavyonlardaki orkestralar günün popüler şarkılarını çalıyorlardı. İnsanlar çakıl yollarda parlak ampullerin asılı olduğu ağaçlar arasında geziniyorlardı. Satıcılar büfelerde çerez ve hediyelik eşya satıyorlardı. Çığırtkanlar yoldan geçenleri bowling veya başka oyunlar oynamaya davet ediyorlardı. Bahçe kent sokaklarındaki gürültü ve koşuşturmadan uzaklaşmak, görmek ve görülmek, birazcık eğlenmek, belki gelip geçici flörtler hatta oynaşmalar için fırsat veriyordu. Müşteriler mütevazi bir ücret karşılığında gün batımında akvaryum alanına girip sabahın erken saatlerinde bahçe kapanıncaya dek burada kalabiliyorlardı. Daha pahalı biletler akvaryum alanındaki büyük kapalı tiyatroya girme imkanı veriyordu. Bu tiyatroda doğrudan Viyana, Paris, Londra ve Berlin'den getirtilmiş o günün sevilen operet ve komedileri sahneleniyordu. Bunların konuları istisnasız hep neşeli, olayların akışı hızlı ve mizah anlayışı açık saçıktı. Tiyatroda özel odalar da vardı. Odalar içlerinde oturanların sahneden değil ama seyirciler tarafından görülmeyecek şekilde perdelenmişti. 1900'lerin başında bu odaların en ünlü müşterisi, Moskova'nın en önemli ismi Grand Duke Sergey'di. Çarın amcası ve kentin genel valisiydi. Genç Grand Duke'lar sahnenin hemen önündeki ilk sırada oturuyorlardı. Kapalı tiyatrodaki gösteri sona erdikten sonra müşteriler kafe şantana geçerek geceye devam edebiliyorlardı. Kafe şantan restoranı da olan değişik bir açık hava tiyatrosuydu. Müşteriler sahneye bakan küçük masalarda oturuyor ve ard arda 20 veya 30 sahnelik bir varyete gösterisini, terbiye edilmiş hayvanlardan akrobatlara ve opera şarkıcılarına kadar çok çeşitli gösteriler, izlerken veya hiç izlemeden yemek yiyip içki içebiliyorlardı. Fransız patron Amont çok başarılı, yetenekli ve acımasız bir iş adamıydı ve Frederick ondan nasıl davranılmayacağını da dahil çok şey öğrendi. Yiyecek, özellikle içki satışı, akvaryum gibi işletmelerin sahipleri için gelirlerinin önemli bir parçasıydı ve Moskova gece hayatının alaycı gözlemcileri sık sık varyetelerin başarılı restoranlar için aslında yalnızca mıknatıs işlevi görmesinden yakınıyorlardı. Bahçe işletmecileri tabii ki bu ikisini birleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Şarkılı ve danslı gösterilerin birçoğunda genç kadınlar rol alıyordu ve başlıca yetenekleri büyük çoğunluğu erkeklerden oluşan izleyici kitlesine cazibelerini yansıtmaktı. Ancak ayartma bununla kalmıyordu. Adet olduğu üzere bir oyuncunun cazibesine kapılan paralı ve bıçkın bir restoran müşterisi sahnedeki sırası geçtikten sonra onu masasına davet edebiliyordu. Koro kızlarının ve diğer kadın oyuncuların sömürülmesi işine Frederick değilse de Amont bulaşmıştı. Frederick 1903'te bu tür bir genç kadının kaderinde rol oynadı. Natalia Truhanova, hülyalı bakışları olan, güzel yüzlü ve dolgun vücutlu bir oyuncuydu. Meslek hayatını ünlü Moskova Sanat Tiyatrosu'nun sahnesinde sürdürme hevesindeydi. Yakın zamanda Çehov'un oyunlarının sergilenmiş olduğu bir tiyatro, Rus tiyatroculuğunda bir devrimin merkezi haline gelmişti. Ancak Natalia bu amacına ulaşamadı ve paraya da çok ihtiyacı vardı. Bir arkadaşının tavsiyesiyle akvaryuma iş başvurusunda bulundu. Amont ondan hoşlandı ve hafif komedilerde oynaması için onu hemen işe aldı. Ayrıca ona en çılgın rüyalarında bile göremeyeceği bir aylık önerdi ve daha ilk görüşmede onu ayrıntılarını incelemesine fırsat vermediği bir sözleşmeyi imzalaması için sıkıştırdı. Natalia ilk gösterisi bitinceye dek başını nasıl bir derde sokmuş olduğunun farkında değildi. Dışarı çıkmak üzere hazırlandığı sırada yardımcı oyuncu soyunma odasına daldı ve işin usturu bunu bilmediği için onu hışımla azarlamaya başladı. Aklını mı kaçırdın sen? Her an özel odalardan birine davet alabilirsin. Demek dinlenmek istiyorsun. Ekmek paranı çalışmadan mı kazanmak istiyorsun? Hayır küçük hanım. Burada sökmez. Soyunma odanda oturup çağrılıncaya kadar bekleme inceliğini göster. Baş garsonlardan biri gelip seni götürecek. Birkaç dakika sonra bunlardan biri belirdi. Truhanova'nın deyişiyle Zenci Thomas'tı bu. Frederick 18 numaralı özel odadaki bir grup tarafından davet edildiğini ve orada bulunanların hepsinin son derece nazik ve ayık olduğunu söyledi kibarca. Natalia uysalca Frederick'in peşinden kapıya gitti ve böylece bir yıl sürecek çileli yola koyuldu ve her gece tam bir geisha gibi çalıştı. Truhanova'nın deyişiyle şefkatli dadılar gibi ona göz kulak olan Frederick ve diğer baş garsonlar olmasaydı başına çok daha kötüsü gelebilirdi. Truhanova ne zaman bir özel odada müşteri ağırlasa bir baş garsonun onun önüne mutlaka bir özel şampanya şişesi koyduğunu anlatıyordu. Bu aslında çayla renklendirilmiş berbat bir tadı olan maden suyuydu ama gerçek şampanya gibi görünüyor ve kadının alkollü bir şey içmesini sağlıyordu. Eğer bir müşteri Truhanova'nın kadehine biraz şarap veya likör koyacak olsa odayı gözleyen bir baş garson anında bunu ortadan kaldırıyordu. Truhanova da bu özeni karşılıksız bırakmamış, kendi aldığı komisyonları bahşişlerin toplandığı havuza bağışlayarak akvaryum restoranı personelinin gönlünü fethetmişti. Yaptığı işten öyle tiksiniyordu ki müşterilerin ona aldığı hiçbir şeyi saklayamıyordu. Her çiçek, her meyve onun gözünde lekeliydi. Frederick bunu fark etmiş ve onu çok duygulandıran bir şekilde bunu unutmadığını göstermişti. Bir yılbaşı günü 1 Ocak 1904'te ona minnet duyan personelden kocaman bir buket takdim etmiş ve konuşmasına şu açıklamayla başlamıştı. Bu çiçeklerden biri bile restorandan değil. Kurdele ise doğrudan Paris'ten geldi.